Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün sizlerle antisosyal kişilik bozukluğunu konuşmak istiyorum. Böyle sabahın erken bir saatlerinde koştur koştur geldim ofise ve ben bu podcast'i kaydedeceğim dedim. Çok uzun bir zaman önce galiba kısmen bahsetmiştim. Bugün daha derli toplu bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü bu kavram toplumda sıklıkla yanlış anlaşılan, karıştırılan bir mesele. Yani hatta çok basit bir yerden bile karıştırılıyor. Bazı insanlar sosyal medyada, çeşitli platformlarda ben antisosyalim, hani dışarı çıkmayı sevmem gibi şeyler söylüyor. Herhalde burada kastedilen şey çoğunlukla çekingenlik, içe kapanıklık ya da sosyalleşememek olabilir. Oysa antisosyal kelimesindeki sosyal topluma, toplumsal kurallara gönderme yapıyor. Yani toplumun işleyişine aslında bir antilik burada. Yasalar, toplumun kuralları, belki işte örf, adet, belki bana sorarsanız birazdan da tartışacağım teamüller. Bu açıdan hani asosyal ile antisosyali karıştırmamak lazım. Asosyallik onun da aslında içinde bulunduğu bir kişilik bozukluğu olabilir. Çekingen kişilik bozukluğu ama bambaşka bir yapı. En azından hani bunu baştan söylemek bile öğretici olabilir. Psikiyatri stajındayken, henüz daha ihtisasa başlamamışken, böyle genç bir stajyer doktorken şeyi hatırlıyorum. Yani antisosyal kişilik bozukluğu diye bize bir şey anlatılıyor. Böyle cezaevi falan filan kelimeleri geçiyor. Hani tabii ki çok çocuk haklı ama bir yandan da muhtemelen daha hümanist bir bakışla diyorum ki yani madem bu insanlar hasta neden hapishanelere giriyorlar? Yani hocaya böyle bir soru soruyorum. Yani o da diyor ki yani o zaman hapishaneler boş kalırdı. Hani o da öyle bir cevap veriyor. Ya yani ben aslında şunu demeye çalışıyorum. Ya yani eğer bu kişi hastaysa ve bunun adı bir hastalıksa, tedavi edilmesi gerekiyorsa bunun yolu ceza olmamalı yani. Bunun tedavisi olmalı. Ama antisosyal kişilik bozukluğu öyle ağır ve sık görülen de bir patoloji ki ve bir şekilde hani hukuken muhakemelerinin yerinde olduğunu da varsaydığımız için bu kişiler genellikle cezaevi popülasyonlarında karşımıza çıkıyorlar. Kendi cezaevinde çalışma deneyimlerinde de gördüm. Tabii ki bu cezaevine giren insanları damgalamak için değil, Türkiye'de çeşitli sebeplerle de son derece mülayim, son derece makul, aklı başında insanların da cezaevine girdiğini görüyoruz. O yüzden tabii cezaevi örneklemesi belki bizim için çok uygun olmayabilir. Hatta belki bizim çalışmalarımızda bile, epidemiolojik çalışmalarda antisosyal kişilik bozukluğu verileri düşük çıkabilir. Yani cezaevinde yani diğer ülkelere kıyasla politik nedenlerin de cezaevinde kalmakla bağlantısı olabiliyor dönem dönem. Tabii ki iktidarlar hukuk, yargı, bürokrasiyi, iktidar gücünü korumak için kullanıyorlar. Aslında hani belki birazdan da bahsedeceğim. Bir oyun var yani oyunu da bazı oyun içinde yapabileceğiniz şeyler var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Hani böyle oynamışsınızdır mesela bazı bilgisayar oyunlarında karakterinizi çok güçlendirirsiniz ama oyun keyif vermez. Bazılarında da hani evet ben oyunun zor bir modunda oynayacağım. Böyle işte nasıl diyeyim karakteri de aşırı güçlendirmeyeceğim ki oyundan bir keyif alayım. Ben genellikle daha natürel oyunlardan keyif alıyorum. Yani karakterimin aşırı güçlü olmadığı, ara ara kaybettiğim oyunlardan. Çünkü sürekli kazandığımız oyunlar herhalde keyif vermezdi. Her neyse bunu belki bir bölümde biraz ileride tekrar tartışabilirim belli bağlamlarda. Şu iki kelimeyi çok duyuyoruz değil mi? Psikopat, sosyopat. Hatta psikopat daha böyle şey hakaret gibi de sosyopat daha entelektüel bir hakaret gibi yani sosyopatolojisi olan falan. Ama psikiyatri literatüründe de var yani psikopatik hani sosyopatik böyle bir hakaret gibi kullanılıyor ama bir anlamda da olan şeyler. Muhtemelen burada kastedilen şey toplumsal kuralları sürekli ihlal eden, suç davranışlarına yatkın, işte ne yapacağını kestiremediğiniz, dürtülerini denetleyemeyen bir kişilik yapılanması. Antisosyal kişilik bozukluğunu anlamanın yollarından bence en önemlisi gelişim süreçlerine bakmak. Yani bu bozukluk diğerlerinden farklı. Yani narsistik kişilik bozukluğundan hatta borderline'dan kendi kümesi aynı B kümesindekiler için bile söylüyorum biraz farklı. Çünkü genellikle erken yaşlarda, çok erken yaşlarda hatta bazı ipuçlarını gösteriyor. Çocuklukta biz hani bu kişiler hani kişilik patolojisi ya da kişilik bozukluğu tanısı da konulamadığı için doğal olarak yani henüz oturmuş bir kişilik yok. Sonrasında hani belki antisosyal kişilik bozukluğu adını alıyor 18 yaşından sonra resmi olarak ama siz onun bazı ipuçlarını görüyorsunuz. Yani ileride muhtemelen hani işte bu çocuk iyi bir çevreyle, anlayışlı bir çevreyle, iyi örneklerle temas etmezse bu tarz şeyler olabilir diye düşünüyoruz. Çocukluk döneminde okuldan kaçmalar, hayvanlara zarar verme, arkadaşlarıyla kavgalı ilişkiler, evden kaçmalar gibi bazı davranışlar var. Bu erken başlangıç bozukluğun ağırlığını gösteriyor. Bazen mesela işte sokakta çiçek satan, su satan, sakız satan işte neyse bazı çocuklar var biliyoruz hepimiz. Şimdi gerçekten bazı çocuklar hani aileleri onları işte bir şekilde oraya yönlendiriyor. 8-9 yaşında ve size işte bir şey veriyor. Hani tamam diyorsun hani alırım almam falan. Bazılarını görüyorsunuz ki böyle almadığınızda işte diyelim ki arabanıza vuruyor. Arkasından küfür ediyor. Geçen yani başıma geldi ilginç mesela bir yerde bankta oturmuşum bacağımı üst üste atmışım. Bir şey bakıyorum okuyorum. Geldi hani ve ben de bu tarz şeylerde genellikle bir şey almama tarafındayım. Ve işte önüme bakıyorum. Üst üste attım bacağıma tekme atıp o bacağımı yere düşürdü. Hani böyle çok hani yere dağılmadı ama ne kadar değil mi saygısızca bir şey. İnsanın mesela bacağınızı üst atmışsınız o tekme atıyor ayağınıza ki hani sonra da şey yapıyor kaçıyor. Ya şimdi bu çocuklar evet, ne yazık ki muhtemelen aldıkları örneklerle beraber hani ileride gerçekten zorluklar yaşatacak belki etrafına belki ülkeye. Şimdi bu konunun bir de şöyle bir tarafı var ya bu çocuklarda ceza ehliyeti ne zaman olsun ne zamana gelsin işte bu zaten hani burada nasıl pozisyon alacağımızı bilmek de hani çok zor. Çocuk çocuktur demek gibi böyle çok hızlı kestirme bir cevap var. Çocuklar belli dönemlerde sorumluluklarını alabilirler demek var. Burada da tabii bir sürü masum çocuk da işin içine girebilir. Bu konuların, işin içine suçun girdiği konuların ne kadar karmaşık olduğunu sahiden anlamak gerekiyor. Çünkü antisosyal kişilik bozukluğundaki en büyük sıkıntı hani vicdan ve pişmanlık mekanizmalarının olmaması. Yani şöyle örnekleri duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür hani işte annesinin emekli maaşını çaldı bilmem ne yaptı. İşte babasının kefen parasıyla kendisine Apple Watch aldı. Ya yani atıyorum. Yani ve genelde de bu tarz yüzleştirmeler asla tabii hoşlarına gideceğinizi sanmıyorum ama ne var ya hani yedik mi işte vereceğiz geri yerine koyacağız ne oldu yani gibi bazı cevaplar duyarsınız. Yani burada şunu bilin ki sorumluluk ya da suçluluk duygusu yok. Karşılıklılık da yok. Yani işte ben ne verdim ki bu insanlara? Ne bekliyorum? Yani ya da bir şeyler aldım, vermem gerekiyor onlara da. Bu reciprocity yok. Zaten o yüzden hani insanlarda bir öfke duygusu uyandırıyor, değil mi? Yani karşılık alamadığımız ilişkilerde ne olursa olsun bu. Yani demokratik ilişkiler işte ülke yönetimi olsun, apartman yönetimi, okuldaki bir şey, arkadaşınız, partneriniz neyse karşılık yoksa insan öfkeleniyor. O yüzden hani bu insan ilişkilerinde suçluluk hissetmeyen, pişmanlık göstermeyen birisi aslında toplumsal bağlardan da kopmaya başlıyor. Yani artık hani o antisosyal olmak diyelim ki çok daha kolay çünkü ortada bir bağ yok yani dışarıda birisi yani toplum onun için artık öteki o bir toplumu karşısına alıp gayet saldırganca davranabilir. Psikodinamik açıdan da hani bakalım aslında pek çok bağlamda psikodinamik meselelere de değinmiş oluyoruz ama insan benliği hani o ego dediğimiz yapı ötekine ihtiyaç duyuyor. Yani biz işte bir başkası üzerinden bir başka kişi üzerinden kendi kimliğimizi kurarız. Kohut hep şeyi çok güzel anlatır. Yani işte birincil bakım veren annedir. İşte bunun yanında baba vardır. İşte ülküler, idealler hani bir şekilde anneyle, babayla onlara bakarak kurulur. Ebeveynlerden hani birisi işte diyelim ki patolojikse ötekine çocuk yaslanır yani. Ama diğeri de patolojikse ya da ebeveyn yoksa ortada, o zaman gerçekten işte bu kendilik bozuklukları ve belki antisosyal kişilik bozukluğu da bunun uç varyasyonlarından birisi. Muhtemelen KOD antisosyal kişilik örüntülerini narsistik davranış bozukluğu grubuna alırdı diye tahmin ediyorum, ya da alıyordur. Onun öyle kendilik bozukluklarını bir sınıflandırması var. Erken dönemde nesne ilişkilerinde ciddi travmalar, istismarlar, ihmal öyküleri karşımıza çıkıyor. Hani gerçekten bu işin üzücü kısmı burası. Yani hani o çocuklara da öfkelenirken bir yandan da kendimizi durdurmamız mı gerekiyor acaba dediğimiz yer burası. Yani çünkü bu çocuklar sokakta gecenin 12'sinde birinde elinde mendil dolaşan çocuklar. Yani bunun kendi iradesiyle olma ihtimali var mı? Yok. Ama engel olabilir miyiz? Yani onun ebeveynleri onu istismar ediyor. O yüzden hani çok karmaşık bir tarafı var. Bir de gerçekten antisosyal örgütlenme borderline gibi diğerlerinden biraz farklı. Mesela borderline'da iyi nesne ile kötü nesneyi entegre edememe, bölme mekanizmasını görüyoruz. Yani antisosyal değilse neredeyse psikotik düzeyde pür bir ayrım var. Yani iyi ya da kötü bir ötekiyle bağ kurma kapasitesi bile gelişmemiş. Yani o yüzden çok çok daha ağır bir patolojiyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Tabii genetik yatkınlık da çok önemli bir faktör. Hani antisosyal babaların çocuklarının antisosyal olma ihtimali kat ve kat artıyor. Yani hem kalıtımsal hem çevresel faktörlerle şekilleniyor. Sosyal öğrenme kuramlarıyla da bakarsak bu durumu anlamak daha kolay. Antisosyal örgütlenmeye sahip bireyler aslında emek vermeden bir şeyler elde etmeyi hani öğrenmişlerdir. Yani neden gidip çalışayım ki, yani çalmak varken? Hani neden gidip işte uğraşayım ki, yalan söylemek varken? Yani çocuk böyle bir çevrede büyüyor. Onları model alıyor ve genetik olarak da bir yatkınlık varsa bu antisosyal gelişim süreci kaçınılmaz hale geliyor. Tabii ki antisosyallikle ilgili hani bu narsistik kişilikte de çok geçen bir şey, ama antisosyalliğin herhalde alameti faikalarından birisi manipülasyon, değil mi? Yani yalan söylemek. Buradaki yalan mesela narsistik kişilikten de belki biraz daha farklı. Orada biraz daha işte egosunu şişirmek için, kendini farklı şekillerde göstermek için. Burada ise yani böyle bir çıkar bile yok. Yani kendini şey göstermekle ilgili bir çıkar bile yok. Çoğu zaman sırf yalan söylemek için bile yalan söylerler. Zaten mesela en tehlikeli insan bu herhalde, değil mi? Yani mesela biriyle karşılaşıyorsunuz ve size yalan söylüyor ve diyorsunuz ki yani niye yalan söylüyor ki abi? Ne hani bu yalandan, yani bu yalandan ne çıkarı var? O yüzden hani böyle bu yalanı neden söyledi diye akıl yürütemediğimiz insanlar muhtemelen bizi çok tedirgin ediyor. Yani böyle pür bir yalancı. Hani hiçbir manası yok. Yani ne sizin ondan bir beklentiniz var, ne de bu söylediği yalandan bir çıkarı olacak. Sadece yalan söylüyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Düzeni bozmak, işleyişi sabote etmek bir haz kaynağı haline gelmiş. Yani adeta bundan haz alıyor. Yalan söylerse işleyişi bozuyor, düzeni bozuyor ve bu çok keyifli. Ve giderek de pekiştirmiş yani bu buradan aldığı hazzı. Bu yüzden aslında tabii yalnızca işte doktorları değil, işte etrafındaki insanları değil, herkesi. Hatta biz bazen böyle psikiyatri servislerinde yatırmamız gereken kişiler olduğunda hani işte madde kullanımıyla ya da başka sebeplerin eşlik ettiği durumlarda. Çünkü dümdüz antisosyal kişilik bozukluğunu genelde kimse yatırmıyor psikiyatri servisine. Bazı adli psikiyatri servisleri haricinde. Şunu görüyoruz yani serviste böyle biraz kırılgan bir hasta varsa, biraz böyle zeka düzeyi geride bir hasta varsa onları hemen etkileri altına alıyorlar. Ve bizim de çok endişelendiğimiz durumlar oldu. Bir de hani bu antisosyal kişilerin bazı ilişkileri, romantik ilişkileri oldukça dikkat çekicidir. Hani çok fazla görüyoruz ya işte hani biraz etiketleyici bir yerden de insanlar şey yapıyor, ama anlayabiliyorum oradaki işaret düştükleri yeri. Sadece bu erdem sinyallemek değil mi? Öyle bir şey var. Hani o hoşuma gitmiyor yani. İşte bak böyle adamlarla birlikte olursan sonun bu olur. Ya da işte bak biz buradayız, sen kaşını saçını çizdirip Öyle bir taç tıraşı var ya. Böyle kenarını sıfır yapıp üstü bırakıp işte çakma Adidas tişörtlerle işte poz veren. İşte sen bak işte onlarla olursan işte bak sonun bu. Yani bir kere zaten hani muhtemelen bunu bu şekilde ele alan kişi de bu da bir manipülasyon. Hani antisosyal diye eleştirdiği kişinin yaptığı eylemleri hani tersinden bir yerden, başka bir yerden yaparak yapmaya çalışma çabası. Ama antisosyaller şunu çok iyi yapıyor. Özellikle mesela borderline gibi terk edilme kaygısı olan, çok yoğun olan işte partnerleri bir şekilde yani bu kaygılarını manipüle ederek yanlarında tutuyorlar. Yani insanların da hani öyle bir takım eksiklikleri, bazı zorlandığı noktalar var. Biraz bu iş oradan başlıyor. Yani o benimsin ya da kara toprağın. İşte böyle değil mi? Böyle şeylerle bağ kuruyor. Hani geçen yine bir yerlerde görüyorum işte şey diyor. İşte sevgilim bana bağırdı. Yani çok hoşuna gidiyor. Mesela bağırdı işte elini masaya vurdu. Eril hareketler. Bunları seven insanlar var. Ama işte bu ilişkilerde şiddet, sömürü böyle bir döngü var. Kavgalar, işte ardından barışma, sonra yeniden ayrılıklar, işte şikayetler, karakola gitmeler, karakoldan geri şikayeti çekip el ele işte ben onu seviyorum demeler. Bir şekilde bu videoları TikTok bize gösteriyor. Orada bir kümelenme var. Ama bizim buradan anladığımız bu nesne ilişkileri ne kadar patolojik olabiliyor değil mi? Yani nasıl bu insanlar hani bir araya geliyor? Burada da herhalde bir yine bir karşılıklılık var. Tabii hep böyle işte çakma Adidas dedik, işte kötü saç tıraşları dedik. Zannediyoruz ki antisosyaller böyle düşük sosyoekonomik düzeyde, düşük eğitim seviyelerinde olan bir şey. Hani böyle iyi aile çocukları, işte iyi eğitim almış insanlar yok. Dindar insanlar. Hani bunlarda bu tarz şeyler yok. Aslında master degree halleri falan var. Yani yüksek fonksiyonlu biçimlerinde karşımıza çıkıyor. Nerede çıkıyor en çok? Siyasette. İş dünyasında, bürokraside. Ya bir kere zaten hani şöyle düşünün. Askeriyeyi düşün. Yani mesela bir general binlerce askeri ölüme gönderiyor. Okey yani ona okey. Vatan için diyor. Savaşlar böyle çoğunlukla yani belki hepsi olmasa bile %99'unun çok büyük bir sebebi olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Hani vardır bir iki tane çok ciddi gerekçesi olan savaş. Ama diğerlerini muhtemelen çeşitli menfaatler. Ya da bir iş adamının hani rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu mübah görmesi. Bunlar aslında değil mi vicdanın devre dışı kaldığı şeyler. Yani burada da aslında aynı şeyleri söyleyebilir. Ya pişmanlık duymuyor. Hani ya da reflektif bir düşünce kapasitesi yok. Ya da varsa da kullanmamayı tercih ediyor. Yani benim başıma gelse böyle bir şey ya da o kişi ne düşünür? Ya da işte bu mentalizasyon yani ben ona bunları yaptığımda o neler hissedecek, neler yaşayacak? Bunlarla ilgili zorluk var. Yani bir egonun bütünleşememiş bir hali var. Yani o yüzden hani şey de yapmamak lazım. Yani az önce şeyden bahsettim ya, teamüller dedim. Şimdi bazen değil mi kurallar, kanunlar var. Onlar zaten bellidir ne oldu, yazılıdır. Antisosyaller onları da reddediyor. Benim düşündüğüm üst düzey antisosyaller kurallara, kanunlara uyuyor. Onlar teamüllere uymuyor. Yani bir takım hani yazılı olmayan alışkanlıklar var. Geleneksel şeyler var. Onlar oralarda katakulli yapmayı tercih ediyor. Hani bunu izah etmek biraz zor. Anlıyorsunuzdur belki. Ama benim düşüncem herhalde böyle bir yerden olsa gerek. Yani bu teamül meselesi önemli. Bazı şeyler öyle değil mi? Oturduğumuz yerden olmuyor. Bir geleneğin, bir şeyin parçası. Ama işte antisosyal kişilik özelliği yoğun olan insanlarda yalan, manipülasyon ve kendine bir takım istisnalar bulmakta onların repertuarının bir parçası. O yüzden hani antisosyal kişiliği de böyle en azından sadece belli kültürel, ekonomik şeylere de indirgememek, sıkıştırmamak lazım. Bu meselenin çok daha karmaşık bir yeri var. Hani suç davranışının cezalandırılma biçimleri, toplumun adalet anlayışı ve hatta ekonomik eşitsizlikler bu bozukluğun görünürlüğünü ve biçimlerini şekillendiriyor. Yani bu bayağı toplumsal bir mesele. O yüzden sadece bana sorarsanız psikiyatrik bir şey değil. Hatta bunun psikiyatriyle de el alakası belki formülasyonuyla falan olabilir. Bu bayağı toplumsal bir mesele. Ama yine de hani genetikten, nesne ilişkilerine, sosyal öğrenmelerden, kültürel faktörlere çok katmanlı bir bakış açısını olabildiğince buraya getirmeye çalıştım. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.